Burası FM bandı 96.8 MHz üzerinden yayın yapmakta olan Erkam Radyo. Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un fethinin yıldönümü münasebetiyle İstanbul'un manevi sahiplerinden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Şehir ve insan.
Osmanlı Devleti'ne başkentlik etmiş bir kutlu şehir olarak İstanbul'un tarihi aynı zamanda bir medeniyetin de tarihidir diyebiliriz. İstanbul'un fethinden bahsederken Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethedileceğini müjdeleyen hadisi şerifini ve İstanbul'un manevi sahiplerinden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini anmamak edepsizlik olur. Bugün Eyüp Sultan Hazretleri diye de andığımız Hazreti Ebu Eyyub Halid bin Zeyd, Mekke'den Medine'ye hicret eden Peygamber Efendimiz'i 7 ay evinde misafir etmiş, bundan dolayı Ebu Eyyub, Mihmandar-ı Nebi unvanıyla anılmıştır. Peygamber Efendimizin katıldığı bütün savaşlara katılan Hazreti Eyüp, Efendimizin İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden asker, ne güzel askerdir mealindeki hadisi şerifinde dile getirilen övgüye mazhar olabilmek için, hayli ilerlemiş olan yaşına rağmen, 668'de Hazreti Muaviye'nin Emevi halifesi olduğu dönemde İstanbul'u fethetmek amacıyla düzenlenen sefere de katılmıştır. Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, fethin gerçekleşmediği bu muhasarada hastalanmış ve vefat ettiğinde muhasarada ordunun gidebildiği son noktaya, surlara en yakın yere gömülmeyi vasiyet etmişti. Hazreti Muhammed'in Konstantiniyye surunun dibine salih bir kişi gömülecektir dediğini söyleyerek umarım ki o kişi ben olurum demişti. Surlara yakın bir yerde birinin defnedildiğini öğrenen Bizans imparatoru Yezid bin Muaviye'ye haber gönderip kuşatma kalktıktan sonra o mezarı açacağını ve cesedi vahşi hayvanlara parçalatıp yedireceğini söyledi. Buna karşılık Yezid, o kişinin bir sahabe ve kendileri için önemli bir kişi olduğunu belirterek, onun cesedine bir zarar verilmesi halinde, İslam ülkesinde yıkılmadık kilise, öldürülmedik Hristiyan bırakmayacağını imparatora iletti. İmparator, bu tehdit üzerine geri adım atıp, Eyyub el-Ensari'nin naaşına herhangi bir zarar vermeyeceğine dair söz verdi ve söz verdiği gibi mezarına dokunmadı. İslam ordusu kuşatmayı kaldırıp geri çekildikten sonra Bizans halkı yıllarca Eyyub el-Ensari'nin kabrini ziyaret etti, kuraklık zamanında kabrine gidip yağmur duasında bulundu. Fakat Latin istilası döneminde yani Katolik Avrupa'nın Ortodokslar üzerine saldırısı döneminde Ortodokslara ait ne varsa yakılıp yıkıldığı gibi Ortodokslarca kutsal kabul edilen bir bölgede bulunan Hazreti Ebu Eyyub'un türbesi de yıkıldı ve geçen zaman içerisinde kabri kayboldu. Yüzyıllar sonra 1453 yılında Sultan II. Mehmet İstanbul'u fethetmek üzere şehri muhasara altına aldığında hocası Akşemseddin'den "Efendim, Mihmandar-ı Nebi'nin kabrini bulmak bize nasip olmaz mı?" diye sorarak Hazreti Eyyub el-Ensari'nin kabrini bulmasını istedi. Akşemseddin, keşf yolu ile gece ışık topunun indiğini gördüğü mevkiyi kabrin yeri olarak gösterdi. Burası kazıldığında iki kulaç derinlikte, "Burası Ebu Eyyub'un mezarıdır" yazan bir taş bulundu. Bu hadise İstanbul'un fethinde bizzat bulunan tarihçi Dursun Bey tarafından da kayıt altına alınmıştır. 14. yüzyılın en büyük seyyahı Faslı Müslüman İbn Battuta da seyahatnamesinde Konstantiniyye'yi ziyareti sırasında Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini ziyaret ettiğini ve kabrin bir ziyaretgah durumunda olduğunu kaydeder. Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethedileceği müjdesine nail olabilmek için Hazreti Muaviye döneminde İstanbul kuşatmasına katılmış olan bu büyük sahabenin kabrinin bulunması Sultan II. Mehmed'i de diğer ordu komutanlarını da kuşatmaya katılan on binlerce askeri de tarifsiz ölçüde heyecanlandırdı. Bunu adeta fethin ikinci bir müjdesi gibi değerlendiren ordu karşı konulmaz bir şevk buldu, azmi ve cehdi kuvvet kazandı. Daha sefere çıkmadan evvel ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni diyerek kararlılığını ifade etmiş olan Sultan II. Mehmet, Peygamber Efendimizin fetih müjdesine nail olabilmek, onun işaret ettiği o şerefli makama ulaşabilmek için sarsılmaz inancı, o muhteşem askeri dehası ve dirayetiyle yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılan ancak bir türlü zapt edilemeyen Konstantiniyye'yi 29 Mayıs 1453 tarihinde fethetmeyi başardı. İstanbul'un fethiyle 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona erdi. Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başladı. İşte Hazreti Eyyub el-Ensari'nin türbesi Fatih Sultan Mehmed için, sonraki bütün Osmanlı padişahları için, İstanbul halkı için ve bütün Müslümanlar için bu sebeplerle çok büyük bir değer taşır. Hazreti Eyyub'un kabri İstanbul'umuzun Eyüp semtindedir. Osmanlı döneminde bu semt Hazreti Eyyub'un asıl ismi olan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd'den dolayı Hazreti Halid civarı diye anılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bütün padişahların resmen göreve başlama merasimleri olan kılıç kuşandıkları cülüs merasimleri Eyüp'te yapılır, kılıç kuşanan padişahlar Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesini ziyaret ederlerdi. Fatih Sultan Mehmet de hocası Akşemseddin'in nezaretinde burada kılıç kuşanmıştır. Cülus merasimlerinden sonra halka da bahşiş dağıtılırdı. Cülus bahşişi verilmesi Fatih Sultan Mehmet tarafından kanun haline getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Eyüp Sultan Türbesi aynı zamanda Osmanlı'nın İstanbul'da inşa ettirdiği ilk mimari eserdir. Eyüp Sultan Camisi'nin kuzey tarafındadır. İstanbul kuşatması sırasında fethe kadar cuma namazları bugün Eyüp Sultan Camisi'nin olduğu yerde kılınmıştır. İstanbul halkı Hazreti Muhammed'in vahiy katibi olan bu büyük sahabeye saygısından dolayı onun adına sultan sıfatını da ekleyerek Eyüp Sultan diye ana gelmiştir. Eyüp Sultan Hazretleri o kadar mübarek bir sahabedir ki Peygamber Efendimizin çadırı önünde elinde mızrağıyla nöbet beklerken Efendimiz "Allah da seni iki cihanda muhafaza etsin" diye dua etmiştir. Eyüp Sultan Türbesi'nin Celî Sülüs'le yazılmış olan kitabesinde "Oraya emniyetle ve selametle girin" ayeti yer almaktadır. Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin bulunmasından sonra İstanbul halkında öldükten sonra bu civara gömülme arzusu oluşmuş, bu da türbe civarında bir hazire yani mezarlık oluşmasına sebep olmuştur. Osmanlı döneminde buraya gömülmek devlet iznine tabiydi. Burada devlet büyüklerinin çoğunlukta olduğu büyük bir hazire meydana gelmiştir. Türbenin 1. Ahmet tarafından altın kaplama olarak yaptırılmış olan hacet penceresinin üzerindeki dairelerin içinin günümüzde neden boş olduğuna dair ibretlik bir notu da aktarmadan geçmeyelim. Hacet penceresi yaptırıldığında o kısımlarda Mührü Süleyman yani Süleyman Mührü yer alıyormuş. Mührü Süleyman'ın da yer aldığı pencere yerleştirilirken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin de o esnada hazır bulunduğu belirtilir. Gelin görün ki 1970'li yıllarda dini hassasiyetler taşıdığını düşünen bir vatandaş bir sabah vakti "İsrail bayrağının bu türbede ne işi var?" diye düşünerek bir demir makasıyla o mühürleri kesip çıkarır. Yakalanır, ağır cezada yargılanır ama bu olayda cehaletin ne gibi tahribatlara sebep olabileceğine dair ibretlik bir numune olarak kayıtlara geçer. Süleyman Aleyhisselam'ın kullandığı mühür olan ve iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan o yıldız figürü, o vatandaşımız tarafından İsrail bayrağındaki yıldız zannedilerek kesilip pencereden çıkarılarak tahrip edilmiştir. II. Mahmud'un meşhur hat hocası ve hat sanatının dahilerinden kabul edilen Mustafa Rakım Efendi tarafından yazılmış olan levhada La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ifadesinin değerine dair bir hadis-i şerif yer almaktadır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ifadesi, hayırlı işler yapabilmek, günahlardan kaçınabilmek ve insan gücünü aşan olaylar karşısında metin durabilmek dahil, hareket, tekamül, güç ve kuvvet gerektiren her halimiz ve her işimiz için gerekli güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfu iledir anlamına gelir. Bugün Topkapı Sarayı'nın Mukaddes Emanetler bölümündeki Sancağı Şerif'in bile patronu Halil isyanına kadar Eyüp Sultan Türbesi'nde muhafaza edildiği kaydedilir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Sultanahmet Meydanı'nın insana nasıl derin bir sükunet telkin ettiğini hepiniz bilirsiniz. Ancak yüzyıllar önce bu meydan kesinlikle sessiz bir mekan değildi. Çünkü burada gladyatör dövüşlerinin, atlı araba yarışlarının yapıldığı ve büyük halk isyanlarının çıktığı bir hipodrom bulunuyordu. Vaktiyle bu alanda çok ama çok kan akmıştı. Bir rivayete göre 40 bin, bir rivayete göre de 100 bin seyirci alabilen bir hipodrom ve bu kadar insanın çılgınca tezahüratta bulunduğunu bir düşünün. Binlerce kişinin öldüğü Nika ihtilali de bu meydanda gerçekleşmiş. Sultanahmet Camisi'nin önündeki dikili taşların bulunduğu alandan söz ediyoruz. Bu devasa dikili taşlar işte o büyük hipodromun tam ortasında bulunuyor. Yarışan atlı arabalar hipodromun içinde bu taşların etrafından dolaşarak tur atıyorlardı. Amansız yarışlar, ölümüne dövüşler hep burada cereyan etmişti. Roma ve Bizans mimarisinin muhteşem bir mimari olduğu muhakkak ama insanların birbirlerini öldürdükleri, binlerce insanın da sırf eğlence olsun diye onları seyrettikleri arena anlayışının hiç de övünülecek bir tarafı olmadığı da muhakkak. Şimdi gelin kısa bir süreliğine o bağırmalı çağırmalı, o vahşi müsabakaların yapıldığı gürültülü ortama girelim ve bakalım bu hipodrom nasıl bir yermiş ve burada neler olmuş. Arkeolog Erdem Yücel'in Bizans devrinde hipodrom başlıklı makalesinde verdiği bilgilerden faydalanarak biraz teferruat verelim. Arenalardaki gladyatör dövüşleri bir yana, hipodrom at anlamına gelen hippos kelimesiyle koşu anlamına gelen dromos kelimesinin birleşmesinden oluşmuş bir kelime. Çok eskiden şimdiki Sultanahmet Meydanı'nda bulunan hipodrom Roma'daki Circus Maximus'un bir benzeriydi. Milattan sonra 2. yüzyılın başlarında 3 yıl süren şiddetli bir muhasara sonunda şehri Bizantiyonlulardan alan Septimius Severus tarafından 196 yılında halkı eğlendirmek, memnun etmek için yaptırılmış. Milattan sonra 4. yüzyılın başlarında da 1. Konstantin hipodromu genişleterek yeniden inşa etmiş ve haşmetli bir yapıya dönüştürmüş. 370 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde, kısa kenarları kavisli bir stadyum düşünün. Veya iki U harfini açık uçları karşı karşıya gelecek şekilde birleştirin, hipodrom şekil olarak böyle bir yermiş. Bu sahanın ortasında bir orta kaldırım, üzerinde de bugün hala Sultanahmet Meydanı'nda durmakta olan dikili taşlar sıralanıyormuş. İlk zamanlar burada sadece vahşi hayvanlarla gösteriler yapıldığından hayvanların halkın üzerine saldırmalarını engellemek maksadıyla oturma kademelerinin önüne oldukça derin hendekler kazılmıştı. Seyircilerin oturdukları kademelerin altında çeşitli bir takım odalar bulunuyormuş. Bu odaların aydınlatılması da yüksek pencereleri sayesinde sağlanıyormuş. Günümüzde Alman Çeşmesi'nin bulunduğu kısım hipodromun bitimine denk düşüyor. Orada hipodroma geçişi olan katizma denilen bir tür küçük saray bulunuyormuş. Halkın buraya girmesi yasakmış tabii. Hipodromda halk isyanı çıkması halinde imparator bir koridordan katizmaya kaçarmış. Nitekim burada imparatorların hakarete uğradıkları, hatta taş yağmuruna tutuldukları olmuş. Birinci Konstantin ve ondan sonraki imparatorlar hipodromu Roma'dan, Yunanistan'dan, Ege adalarından ve Sirakuza'dan getirdikleri mermer, bakır ve tunç heykellerle süslemişler. Hipodrom, tarihteki en ağır tahribatı 1204 yılında Latin istilası sırasında Haçlı ordusundan görmüş. Hipodrom bir daha da ayağa kalkamamış. Latin istilası sırasında zarar gören sadece hipodrom olmamış tabii. İlginçtir, Haçlı ordusu İstanbul'u da mahvetmiş. Ayasofya'da Hristiyanlara olmadık hakaretleri etmiş, bir mabette asla yapılamayacak ahlaksızlıklar sergilemişler. Şehri yağmalamışlar, ahalisini katletmişler. Hristiyanların Hristiyanlara ettiklerine bakın. Oysa Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde onların inançlarına ne kadar da saygı göstermiş, onlara tam bir inanç ve ibadet hürriyeti sağlamış, bunu da teminat altına almıştı. Tarih ne büyük ibretlerle dolu, öyle değil mi? İşte Roma-Bizans döneminde çılgın yarışların, amansız ve vahşi dövüşlerin yapıldığı bu alanda şimdi İslam'ın ruhlara sükun veren ruhunu yansıtan Osmanlı medeniyetinin dinginliği var. Heybetli Sultanahmet Camisi, minarelerinden şehre yayılan ezan sesleri, caminin karşısındaki meydanda fıskiyelerin şırıltıları, simitçiler, mısırcılar, kestaneciler, arada sırada çın çın öten kornalarıyla tramvayların aşina olduğumuz tıkırtıları.
Balık ekmek kuyruk! Kuyruk, balık ekmek kuyruk!
Allahu Ekber, Allahu Ekber!
Şehir ve insan.
Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı minyatür ressamı, hattatı, tarihçisi, matematikçisi ve silahşörüdür. Bütün bu alanlarda kaleme aldığı kitapları vardır. Şair, yazar, gazeteci Hilmi Yavuz, 29 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan Matrakçı Nasuh ve Muhteşem Yüzyıl başlıklı yazısında, onun Muhteşem Yüzyıl dizisinde ara sıra o da kanuni emredince haritalar çizen ama onun dışında aylak, ayyaş ve bedbaht bir kimlikle sunulduğunu belirttikten sonra Matrakçı Nasuh'un hiç de böyle bir şahsiyet olmadığının altını çiziyor. Peki o halde kimdir bu Matrakçı Nasuh? Pek çok kaynakta Matrakçı Nasuh'un Bosnalı olduğu yazmaktadır. Ancak araştırmacı Davut Erkan, Matrakçı Nasuh'un hayatı ve eserleri üzerine notlar başlıklı makalesinde onun Bosnalı değil Priştineli olduğunu şöyle kaydediyor. Matrakçı'nın 2. Bayezid'in saltanatının sonlarına doğru Enderun'da bulunduğu ve burada görev yapan devrin ünlü alimlerinden biri olan Sa'i'nin talebesi olduğu bilinmektedir. Bu da Nasuh'un devşirme olduğuna işaret etmektedir. Devşirme olanların ise baba adı olarak çoğunlukla Abdullah ismini tercih ettikleri bilinmektedir. Nasuh, Karagöz adını babası Abdullah'ın lakabı olduğunu belirtmek üzere kaydetmiş olmalıdır. Daha açık bir ifadeyle söylenmek istenen şey, Matrakçı'nın asıl isminin Nasuh bin Karagöz el-Piriştevi ya da diğer versiyonuyla Nasuh bin Abdullah el-Piriştevi olduğudur. Bununla beraber onun Bosnalı olduğunun belirtilmesi, eserdeki Piriştevi kaydının Bosnevi şeklinde okunmasından kaynaklanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda vurgulanması gereken önemli şey, Nasuh'un Bosnalı değil Priştineli olduğudur. Enderun'da şair Sa'i'den ders alan Matrakçı Nasuh, bu zaman diliminde matematiğe ilgi duydu. Osmanlıların Mısır'ı fethetmesiyle Beylerbeyi olarak tayin edilen Hayır Bey zamanında Mısır'a gitti. 1520 yılında İstanbul'da bulunan Nasuh, Kanuni'nin emriyle Taberi tarihini Arapçadan Türkçe'ye tercüme etmeye başladı. Daha sonra Nasuh, Kanuni'nin oğullarının 1529'da yapılan sünnet töreninde tekerlekler üzerine oturtularak hareket etmesi sağlanmış olan birbirine benzer iki kale yaparak törenin düzenlendiği at meydanına getirmiş ve karşı karşıya yerleştirilen kalelerin içine gizlenmiş olan askerler buradan ortaya çıkarak savaş gösterisi yapmışlardır. Bu gösteriyi beğenen devrin hükümdarı, bundan dolayı Nasuh'a bütün imparatorluktaki silahşörlerin reisi olduğuna dair bir berat ihsan etmiştir. Matrakçı Nasuh, 1533 yılında Safeviler üzerine düzenlenen Irakeyn seferine ve 1543 yılında Sikloş seferine katılmış, bu sefer esnasında takip edilen güzergahta gördüklerini çok büyük bir ustalıkla harikulade minyatürlerle resimlemiş, bugüne çok değerli belgeler bırakmıştır. Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Taberi tarihini Mecmuaü't Tevarih adıyla Türkçe'ye tercüme etmeye başlamıştır. Daha sonra Taberi'nin bıraktığı yerden, yani miladi 915 tarihinden itibaren tarihi süreci yazmaya devam etmiştir. Sırasıyla İslam tarihini, Selçuklu tarihini ve kuruluşundan 1551 yılına kadar Osmanlı tarihini yazmıştır. Bu kitabın 3. cildinin devamı olan eser henüz bulunamamıştır. Bu 3 cildin devamı olan ve 1481-1537 yılları arasındaki olayları ihtiva eden eser, Tarihi Sultan Bayezid ve Sultan Selim adını taşımaktadır. 1520-1537 yılları arasındaki olayları ihtiva eden eser ise Matlağı Dasitanı Sultan Süleyman Han ismini taşımaktadır. Bu eser aynı zamanda Matrakçı Nasuh'un Süleymanname isimli eserinin ilk bölümüdür. 1538 yılı olaylarını ihtiva eden eser ise Fetihname-i Karabuğdan adını taşımaktadır ve Süleymanname'nin ikinci bölümünü teşkil eder. Baş kısmı eksik olan Süleymanname'nin üçüncü bölümünü teşkil eden eser ise 1543 yılı olaylarıyla başlayıp 22 Ekim 1551 tarihinde Kanuni'nin İstanbul'dan Edirne'ye gidişinin anlatımıyla son bulmaktadır. Bu durumda Matrakçı'nın Süleymannamesinin sadece 1539-1542 yılları arasındaki olayları anlatan kısmı eksik kalmaktadır. Ancak bu eksik olduğu belirtilen yıllar için Matrakçı'nın ayrı bir eser kaleme almadığı düşünülmektedir. Nasuh'un müstakil olarak kaleme aldığı diğer bir eseri ise 1548 tarihli 2. İran Seferi'ne aittir. 157 varak olan eser eksik durumdadır. Nasuh, önemli coğrafyacılardan Ebu Reyhan Muhammed bin el-Biruni'den etkilenmiş ve onun coğrafya metodolojisini Irakeyn seferini anlattığı eserinde kullanmıştır. Matematik ve silahşörlük dışında Nasuh'un bütün eserleri tarihe dair eserlerdir. Ona lakap olan matrakçılığa gelince, Profesör Doktor Hüseyin Gazi Yurdaydın'ın Evliya Çelebi'den aktardığına göre matrak, genellikle şimşir ağacından yapılmış ve cilalanmış, lobut biçiminde ama biraz daha büyük ve daha ağır sopalarla oynanan bir oyundur. Bu oyunda rakipler, ellerinde tuttukları ve vurulan kısımları yumuşak malzemeyle sarılı olan sopaları birbirlerinin kafalarına vurmaya gayret ediyorlar. Buna karşılık diğer ellerindeki kalkanları ve diğer savunma tekniklerini kullanarak rakibinin bunu yapmasına fırsat vermemeye çalışıyorlar. Anlaşılıyor ki bu savaşçı erkeklere mahsus bir eğlence olduğu gibi aynı zamanda bir tür savaş antrenmanı, dövüş becerisini geliştirme idmanıdır. Matrakçı Nasuh'un çeşitli silah oyunlarında ve mızrak kullanma fenninde gerçekten üstün bir seviyede olduğu, akranı arasında kendisiyle boy ölçüşebilecek kimse bulunmadığı, bizzat Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiş 936 Zilkade tarihli bir beratın mevcut olduğunu biliyoruz. Matrak oyunu, tarihi atasporlarına ilgi duyan sporcuların şahsi gayretleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle günümüzde yeniden canlandırılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Günümüzün matrak sporu kurucusu ve baş antrenörü Efkan Çalış, yurt içinde ve yurt dışında talepte bulunan herkese matrak sporunu öğretebileceklerini ve antrenörlük verebileceklerini belirterek şunları söylüyor.
Aikido, karate, judo, bakın bunlar yapılıyor ve dünyada her yerde yapılıyor. Ve biz savaşçı bir millet olarak bizim evet yayımız okumuz bilinmiyor, bizim kılıç sanatlarımız bilinmiyor, matrak bilinmiyor, tomak bilinmiyor, muşsen bilinmiyor, leketkup bilinmiyor. Bu kültür hazinemizi evet sporla birlikte dünyaya taşımalıyız. Ve bunlardan da en önemlilerinden bir tanesi de işte Matrak. Yani Matrak adında yaptığımız çalışmalar, ki ben Matrak adıyla yaptığım çalışmaların öncesinde üst bir isim belirlemiştim. Adına Cenk Sanatı demiştim. Yani savaş sanatı, Cenk Sanatı. Selçuklu ve Osmanlı dönemini özellikle ele aldığım için Cenk Sanatı kavramının içinde enteresan bir yapı var belirlediğim, ki Türk tarihinde de olan yapı bu zaten. Ta Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı'da şöyle ki uzak mesafeden ok atışı var. İşte geleneksel okçuluk, Türk okçuluğu. Yakın mesafeye gelindiği zaman kılıç kullanımı ya da kılıç benzeri topuz, gürz, bozdoğan, şeşber adında diğer değişik aletlerin kullanımı ve onların da olmadığı zaman kıran kırana güreş, boğuşma ve işin içinde işte bir cenk meydanında kendinizi nasıl müdafaa edersiniz, nasıl ayakta kalırsınız, onun cevabı. Zaten benim nihai hedefim de o. Yani sporcumuz şu anda bizim matrak ve cenk oyunu yapıyor ama ileride inşallah tek başımıza, yani Türkiye Matrak Federasyonu noktasına gelebildiğimiz zaman, uluslararası yapılanmamızı da yaptığımızda, iki kişi eşleştiğinde önce ok atışı yapacaklar, hedefe okçuluk. Sonrasında aynı kişi kılıçla talim ya da oyunu sergileyecek, matrak oyunu. Aynı kişiler matrakları da kenara bırakacaklar ve kıran kırana güreş sergileyecekler. Bu şekilde bu tamamlanmış bir yapıdır. Yani bu yapı ne samurayda vardır ne şövalyede vardır. Sadece Türk geleneğinde vardır. Ve biz bu yapıyı tekrar yaşatmak istiyoruz.
Kendisi Atahan seviyesinde olan matrakçı Efkan Çalış, bu sporda geleneksel olarak 19 ayrı seviye olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor.
7 yaşında aldığımız sporcuyu lisanslı bir sporcu haline getiriyoruz. 9 yaşında yarışmaları alıyoruz. Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu'nun, Spor Dalları Federasyonu'nun mevzuatları çerçevesinde yarışmalar yapıyoruz. Alıyoruz, 9 yaşında yarışmacı olabiliyor kişi. 15 yaşında ise ustalık mertebesine gelebiliyor. Yani 15 yaşının altında san dediğimiz, işte 1, 2, 3 diye sanlar var, kolçak seviyeleri var. 15. O yaşına geldiği zaman kişi sultan seviyesine geliyor. Sultan. Bahsetmiştim ya. Sultandan sonra Selçuklu Devleti'nde şehzadelerin eğitimiyle ilgili kişilere, komutanlara atabey denilmiş. Atabeylik seviyesi geliyor. Daha sonra atabeylikten sonra ataman, Kazak Türklerinde komutan unvanıdır ataman. Sonrasında Atalay, ki Atilla'nın büyük hükümdar, Atilla'nın isminin de Atalay'dan geldiği söylenir. Atalay. Sonrasında Alp Han oluyor. Alphan, asker komutan ve nihayetinde Atahan, yani tüm bu askerlerin komutanı.
Kendisi için matrakçı sıfatını memnuniyetle kullanan Efkan Çalış, matrakçı nasuhun değerini ve önemini de şöyle özetliyor.
Ben daha çok matrakçı ismini kullanıyorum çünkü matrakçı nasuh çok önemli bir kişilik. Yani dünya tarihine bakın, ender rastlanan kişiliklerden bir tanesi. Bir kişi matematik dehası olacak. Uzunluk ölçüleri, geometride kitaplar yazacak, medreselerde okutulacak. Aynı kişi tarihçi olacak. Bakın aynı kişi. Aynı kişi muazzam minyatür sanatçısı olacak. Ona değinmek istiyorum tekrar. Minyatürde matrakçı nasuhtan öncesi ve sonrası var. Öncesinde şöyle söyleyeyim, yapılan minyatürler karşıdan bakılıyormuşçasına yapılırken, matrakçı nasuh binaları karşıdan bakılıyormuşçasına ama alanı tepeden kuş bakışı bakarcasına bir resim anlayışıyla yapmış. Bakın enteresan şeyler var. Yunanistan'ın Korfu Adası'nın yanında Matraki Adası var. Ve Yunanistan biliyorsunuz 300 sene Osmanlı'nın hükümranlığında kaldı. Orada Matrakçı Adası var. Arapça Mitrak Matraki. Yani Matrak Matrakçı Matraki'dir. Matraki Adası var. Bosna Hersek'te Matrak Dağı var. Düşünün artık.
Günümüzün matrakçısı Efkan Çalış, yabancı sinema filmleri sayesinde gençlerin gladyatörler, samuraylar, ninjalar, sumo güreşçileri hakkında az çok malumat sahibi olduklarını, ancak 300 yıllık geleneksel Türk sporu olan matrak sporunu Yeniçerileri, Akıncıları, Seymenleri, Zeybekleri tanımadıklarını ifade ederek bu durumun değişmesi gerektiğini dile getiriyor. Efkan Çalış, Sultan 4. Murad'ın matrak oyununa dair 70 teknik bildiğini de kaydediyor. Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın daveti üzerine Almanya'ya gittiklerini hatırlatan Efkan Çalış, matrakgen.tr adresindeki web sitelerinde 23-24 Kasım 2013 tarihlerinde Rusya Petersburg'da sultan seviyesindeki kılıç hocası Sergey Mişenev'in davetlisi olarak ikinci kez bu ülkeye gideceklerini duyuruyor. Burada verilen bilgiye göre matrakçı Çalış, Petersburg'daki seminerinde matrak sporunun yanı sıra Türk kılıcı hakkında da bilgi verecek. Matrak isimli bu dövüş sporu günümüzde gençlerin ilgisini çekecek ölçüde gündeme gelmiyor ama son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalar hızla yaygınlaşıyor. Matrak Türkiye şampiyonaları düzenleniyor olması da bunun en bariz yansıması. Matrak savaş oyunu bazı televizyon dizileri vasıtasıyla da görünür hale gelince bu spora olan ilginin giderek arttığı ifade ediliyor. Bu vesileyle TRT1'de yayınlanan Osmanlı Tokadı adlı dizinin matrak bölümüne biraz kulak verelim mi?
Bunlar ne ya?
Hamlet!
Hamlet mi?
Oğlum dur. Matrak mı oynuyorsunuz?
Matrak mı bundan adı?
Matrak geçme, bilmiyor musun? Matrak tabii.
Müsaadenizle. Bu nedir böyle? Nedendir bu? Bayağı sağlam bir şeymiş. Senin kafana da bir şey yapmadığına göre. E matraktır bu ha. Biz yaniçarılar hem oynar hem talim ederdik bununla.
Vay be, sizin zamanınızda bu var mıydı?
Olmaz mı?
İhtiyar, hatırlıyor musun? Fetih zamanı seninle matrak oynuyorduk da başımıza neler gelmişti. Ölümden dökmüştük ya. Vallahi.
Anlatsanıza.
Şimdi sultanın yanında da zevzeklik etmeyelim.
Yok estağfurullah, ben de merak ettim, anlatsanıza.
Bir hatırlıyor musun ihtiyar? Bak bir keresinde ben böyle aldıydım matrağı. İhtiyarımı buraya vururdum, buraya vururdum. Yani çok öyle geldiğine vururdum. Hatırlıyor musun ihtiyar? Fetih zamanında seninle oynadıydık ya. Yendiydim onu, hatırlıyor musun?
Kim kimi yendi? Kim kimi yendi? Ben seni yenmedim mi? Dedim ya. Biz yeniçeriler matrak oyununu çok severiz. Şey bak, ver bakalım. Ver. Sen ne bilirsin? Geç karşıma. Ha. Ha. Ha. Bak bakalım. Ha. Ha. Ha.
Sen hele gel gel, şöyle gel. Bir izin verin de Doğan Ağa'ya matrak nasıl oynanıyor bir öğreteyim.
Bre gene benim karşıma mı çıktın sen ha? Gölge gibi beni takip edersin. Ben sana ne dedim? Seni tanımam dedim. Karşıma çıkma demedim mi?
Bak korktu, yine korktu. Ama sen de haklısın artık ya. Karşında koskoca toz koparan Kırımlı Şahin var. Gel.
Senden korkan senin gibi olsun bre. Ha, geç karşıma. Arnavut Doğan versin der sana.
Hastur!
Matrakçı Nasu hakkındaki malumat ve matrak sporunun bugünkü durumu böyle.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
İstanbul'un Beyoğlu semtindeki Cihangir Camii'sinde bir namaz sonrası bahçesinden denize doğru baktığınızda gördüğünüz manzara karşısında hayranlıktan donup kalabilirsiniz. Boğaz'a hakim, hayli yüksek bir kısımda bulunan bu cami, Boğaz'dan vapurla geçerken de yukarılardan sizi selamlar gibi görünür. Yahya Kemal Beyatlı, Hayal Şehir isimli şiirinde ne diyordu? Git bu mevsimde grup vakti Cihangir'den bak. Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak. Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan. Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan. Devamında görülen manzaranın tasviri ve çağrışımlarının anlatıldığı bu şiir Tevfik Soyata tarafından Nihavend makamında bestelenmişti de. Gelin şimdi de Cihangir semtine adını veren bu camiden bahsedelim. Fındıklı Yokuşu'nun kuzeyindeki Pürtelaş mahallesinde olup adını verdiği semtte Marmara'ya ve Boğaziçi'ne hakim bir tepede yer alır. Caminin adı Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan doğan ve 22 yaşında ölerek Şehzade Mehmet'le birlikte Şehzade Camii'ndeki türbeye gömülen oğlu Cihangir'den gelmektedir. Mimar Sinan'a yaptırılan ilk cami 1559'da tamamlanmıştır. Vakfiyesine göre yanında bir de Sıbyan Mektebi bulunuyordu. Evliya Çelebi'den bu yapının kare planlı, tek kubbeli ve tek minareli olduğu öğrenilmektedir. Cami tarihi içinde 5 yangın geçirmiş ve her seferinde yenilenmiştir. 1890'da Sultan II. Abdülhamit tarafından yeniden yaptırılan bugünkü camide genel hatları ile tek kubbeli ve kare planlıdır. 3 bölümlü son cemaat yerinin iki köşesinde iki minaresi vardır. Mimar Sinan'ın Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde başlattığı bir mimari tasarım ve strüktür, 19. yüzyılın sonlarında bu yapıda yeniden uygulanmıştır. Bu tasarımda kubbe 4 köşeye oturtulmuş olduğundan duvarlar taşıyıcı özelliklerini kısmen kaybetmiş, böylece çok sayıda pencere açılabilmiş ve özellikle üst kısımlarda yelpaze biçimi yayılan pencere düzeni gerçekleştirilebilmiştir. Bugünkü yapının mimarının kim olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Son yıllarda yazılmış bir kitapta Sarkis Balyan adı verilmekteyse de 1878 yılında devlet baş mimarı unvanını alan Sarkis'in ve mensubu olduğu mimar ailesinin eserlerini içeren listelerde Cihangir Camii adına rastlanmaması bu bilginin ihtiyatla karşılanmasını gerektirmektedir. Cihangir Camii gerek planlaması gerekse süslemeleriyle gayet ölçülü bir eserdir. İçerideki kalem işleri büyük ölçüde devrinin özelliklerini korumaktadır. Buna ilave olarak 1868-1890 yılları arasında Mustafa İzzet, Hafız Ahmet Sünbüli, Sami, Rakım, Hasan Rıza, Sabri, Şefik, Muhammed Fehmi, Muhammed Nazif, Arif, Mehmet Tahir, Seyyid Ali, Alaeddin, Haseni, Ceri, Mısrizade Ali Rıza Üsküdari, Şevki gibi hattatlar tarafından yazılmış 39 levha caminin iç mekanına ayrı bir özellik katmaktadır. Evliya Çelebi ile diğer kaynaklarda söze edilen ve 1864 yılında yandığı bilinen avlunun köşesindeki zaviye tekkenin banisi ve ilk şeyhi, Halvetiye tarikatının Cihangiriye şubesinin kurucusu Hasan Burhanettin Cihangiri'dir. Caminin çevresinde 1638-39 tarihli bir çeşme, 1708 tarihli bir sarnıçla musluklar, haziresindeki 1894'te açtırılan ve 1900'de Gazi Osman Paşa tarafından bir tulumba monte ettirilen kuyu ile şadırvan ve günümüzde beton olarak yenilenmiş Hasan Burhanettin Cihangiri Türbesi dikkati çeker. Hazire ve türbede en eskisi 1588, en yenisi 1923 tarihli 28 adet önemli kabir ve mezar taşı tespit edilmiştir. Programımızı bir İstanbul şiiriyle tamamlayalım. Hepinizin bildiği bir şiir bu. Necip Fazıl'dan Canım İstanbul. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi. Ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler belki bir milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana. Öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet, Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir, yeni dünyadan mahzun resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak, hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sünbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.